21. ayrım. Bütün istihbaratçılar iki yüzlüdür demişti Ned. Önlerinden geçen CIA şefini göstererek. İngiliz, Amerikalı, Rus fark etmez. Hepsi devletlerinin çıkarına olduğuna inandıkları ya da inandırmak istedikleri yalanları söyler. Sonra buna kendileri de kanarlar. Ellerindeki büyük gücü kullanmak için bu yalana gereksinimleri vardır. Kendilerine saygılarını yitirmemek için de sizde sosyalizm, bizde demokrasi gibi neredeyse kutsal sayılacak bir takım değerleri savunuyor görünürler. Bazen doğrudur da bu ama çoğu zaman yalandır. Büyük çaplı, tehlikeli bir erkek oyunundan başka bir şey değildir oynadıkları. Bizim istihbaratçılar öyle değil diyecek olmuştu Leonid. Hadi canım demişti. Sizinkilerin ne farkı olabilir ki? Marksizme duydukları inanç demişti Leonid. Sonra anlamlı bir gülümsemeyle eklemişti. Bu yüzden sizin istihbarat örgütünü çökerttik ya. Kahkahalarla gülmeye başlamıştı Ned. Gözleri yaşarana kadar gülmüştü. Sonra viskisinden bir yudum alıp, ''Yanılıyorsun yoldaş,'' demişti alaycı bir tavırla. ''Bizim istihbarat örgütünü çökerten, ünlü bir romancımızın da söylediği gibi, sizinkilerin Marksizme duydukları ortodoks inanç değil, geleneksel İngiliz ibneliğidir.'' Zaman Ned'i haklı çıkarmıştı. Leonid, istihbaratçıların halk kahramanları değil, devletin olanaklarından fazlasıyla yararlanabilen, bu yüzden de büyük sorunları çözüyormuş gibi yapan, denetlenmesi güç memurlar topluluğu olduğunu anlamıştı. Gözleri Janirski'nin ince uzun yüzünü süsleyen kırçıllaşmış sakalına kaydı. Genç yaşta ölen bu efsanevi devrimciye hala hayranlık duyuyordu. ''Sen onlardan değildin.'' diye mırıldandı. ''Senin zamanında sosyalizm daha devlet olmamıştı. Henüz umuttu.'' Başını çevirdiğinde görevlinin kendisini izlediğini fark etti. Koltuklardan birine çöktü. Oturduğunu gören görevli sonunda telefona uzanabildi. Numarayı çevirdi. Bekledi. Birden yüzündeki o sert ifade yumuşadı. Ezilip büzülerek konuşmaya başladı. Telefonun öteki ucundaki kısa kesti. Kapatır kapatmaz eski mermer maskesini yeniden takındı görevli. Leonid Ivanovich diye seslendi. Umutla doğruldu Leonid. Hızlı adımlarla görevliye yaklaştı. Üzgünüm, Andrei Alegovich çıkmış. Leonid'in bakışları adamın yüzüne yapışıp kaldı. Çıkmış mı? Ne zaman? Bilmiyorum. Sadece çıktığını söylediler. Peki ev telefonu ya da onu bulabileceğim bir yer? Diye kıvrandı Leonid. Ne yazık ki yok. Doğru mu yoksa yalan mı söylüyordu? Kestiremedi. Zaten bunu anlamanın da bir yararı yoktu. Ne yapacağını bilemeden görevlinin masasının önünde bir süre kaldı. Gözleri saatine kaydı. Saat 19:27'yi gösteriyordu. Okuldaki yönetim toplantısını anımsadı. 16'da başlayacaktı. Acele ederse dekanı yakalayabilirdi. O sert görünüşünün ardında bir çocuk kalbi taşıyan yaşlı adam kendi öğrencisine işkence yapılmasına razı olamazdı herhalde. Eğer dekanı bulamazsa Kurkino'ya gidecek, Türk kolektifini ayağa kaldıracaktı. Bu kararla kapıya yöneldi. Dışarıda karanlık çoktan çökmüştü. Geceyle birlikte kar kesilmiş, Moskova'nın o keskin ayazı ortalığı kasıp kavurmaya başlamıştı yeniden. Kapının önünde durup derin bir soluk aldı. İçerideki gergin havadan sonra bu dondurucu soğuk iyi gelmişti Leonid'e. Ama hemen üşümeye başladı. Paltosunun yakasını kaldırdı, yürümeye hazırlanıyordu ki gözleri caddenin girişinde bekleyen Volga marka siyah arabaya takıldı. Bu Andrei'nin aracı değil miydi? Olmayabilir diye düşündü. Resmi görevlilerin çoğu bu renk, bu marka araç kullanıyordu. Yine de geçip gidemedi. Leonid araca yaklaştı. Önde oturan şoför onu görünce gülümsedi. Evet, bu Andrei'nin aracıydı. Geçen gün okuldan sonra onu evine bırakmışlardı. Demek içeridesin Andrei Alegoviç diye söylendi öfkeyle. Araç çalışır durumda olduğuna göre birazdan çıkacaktı. Beklemeyi düşündü ama eski arkadaşı Cemil konusunda kararını vermişe benziyordu. Yoksa Leonid'den kaçmaya çalışmazdı. Andrei'nin ne kadar politik biri olduğunu biliyordu. Konuşması büyük olasılıkla bir işe yaramayacaktı. Daha kötüsü Andrei ona açık davranmayacak, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi şaşıracak, merak etme hemen düzeltiriz diyecek, sonra da kılını bile kıpırdatmadan çekip gidecekti. Üstelik onu beklerken dekanı da kaçırabilirdi. Daha şimdiden yeterince zaman kaybetmişti zaten. Adımlarını hızlandırarak metro istasyonuna yöneldi. Geniş merdivenlerden akan kalabalığa bıraktı kendini. Turnikelerden geçerken içine bir kurt düştü. Bu yaptığı doğru muydu? Ya Victor'un söylediği gibi Cemil gerçekten katilse? Derslerde zaman zaman Cemil'in gözlerini süsleyen hızır pırıltıyı anımsadı. Aptalca bulduğu bir konuşma olduğunda dudaklarında beliren hin oğlu hin gülümseme geldi gözlerinin önüne. Ama ortalıkta onu suçlu gösterecek bir kanıt yok diye mırıldandı. Bir şey mi söylediniz? Dedi yanında yürümekte olan şişman bayan ciddi bir suratla. Hayır, size söylemedim diye kekeledi Leonid. Sonra kalabalığı itekleyerek kadından uzaklaştı. Ama aklını karıştıran düşüncelerden bir türlü uzaklaşamıyordu. Cemil bütün soruları hiç teklemeden yanıtlamıştı. Ama bu söylediklerinin doğru olduğu anlamına gelmiyordu. Katilse şansı, masumsa şanssızlığı, onu doğrulacak iki kişinin de ölmüş olmasıydı. Cemil'den başka olayı ayrıntılarıyla bilen bir kişi vardı. O da sorumlu yoldaşları olan İhsan'dı. Gerçek adını bile bilmedikleri İhsan'ı nerede bulacaklardı? Büyük olasılıkla Türkiye'de evden eve gizlenerek partiyi ayakta tutmaya çalışıyordu. Eğer Cemil suçluysa onu aklamaya çalışmakla büyük bir yanlış yapıyordu Leonid. Yanlış yapıyorsa korktuğu şey severek yaptığı öğretmenlik işini yitirmesi değil, ölenlerin anısına yaptığı saygısızlık. Daha da önemlisi öteki yoldaşların yaşamını tehlikeye sokacak olmasıydı. Başından beri karışık olan düşünceleri karar vermesi gereken şu anda iyice karman çorman olmuştu. Victor'a zaman tanısa... Hayır. Bunu yapamazdı. Cemil suçluysa bu sağlam kanıtlara dayanarak ispatlanmalıydı. Her yana çekilebilecek kuşku yüklü izlenimlerle değil. Eğer Victor'a zaman tanırsa Cemil'e suçu zorla kabul ettirebilirlerdi. Victor ve genç arkadaşı böyle kolay bir başarıyı kaçırmak istemiyorlardı. Gerçi Cemil sağlam yapılıydı, cesur görünüyordu ama bu iç görüntüye hiç bakmazdı. Üstelik inandığı, bel bağladığı yoldaşları tarafından suçlanan Cemil şimdi çok daha çabuk teslim olabilirdi. Böylece suçsuz bir insan cezalandırıldığı gibi katil de belki sonsuza kadar gizlenmiş olurdu. İstasyona giren trenin gürültüsü koydu düşüncelerine son noktayı. Cemil'e yardım etmeliydi. Yanılıyorsa, yanılma riskini de göze almak zorundaydı. İkircimden kurtulmanın verdiği rahatlıkla treni akan kalabalığın arasına karıştı. Okulun kapısından girer girmez toplantıyı sordu kapıcı Ustin Petrovic'e. Az önce bitti, dedi. Yuri Konstantinovic çıktı mı? Diye sordu telaşla. Çıkmadı. İşini bekliyor. Ya bilmiyor musunuz? Genel sekreter bu gece Kremlin'de akademisyenlere yemek veriyor. Bu gece de miydi o? Ha, iyi, çok iyi. Dekan odasında mı? Sanırım oradadır, dedi yaşlı adam. Leonid vestiyere yöneliyordu ki arkasından seslendi. Size bir not var. Svetlana Antolyevna bıraktı. Bütün gün sizi aramış, bulamamış. Kadıncağızı da ihmal ettik diye düşünerek aldı Leonid yaşlı adamın uzattığı küçük zarfı. Merakla açtı. Notta düzgün bir el yazısıyla şunlar yazıyordu. Sevgili Leonid Ivanoviç, öğle yemeğinden sonra Eski evden bir telefon geldi. Telefona bakan görevli burada olmadığınızı söylemiş. Arayan önemli olduğunu belirtince beni çağırdılar. Başlanacağınızı umarak onlarla ben konuştum. Ne yazık ki kızınız Alexandra düşük yapmış. Hastaneye kaldırmışlar. Bebeği kurtaramamışlar ama kendisinin durumu iyiymiş. Korkacak bir şey yokmuş. Onu arar mısınız? Sanırım size çok ihtiyacı var. Geçmiş olsun dileklerimle. Svetlana Antalyevna. Pusulanın altına Kiev'deki hastanenin telefon numarasını da eklemişti. Şaşa diye mırıldandı Leonid, geç kalmış bir adamın çaresizliği içinde. Kaç gündür yaşananlar kızını tümüyle unutturmuştu ona. Sonra yeniden mektuba döndü. Durumu iyiymiş, korkacak bir şey yokmuş cümlelerini iki kez üst üste okudu. Leonid'in yüzünün tütün gibi sarardığını gören yaşlı adam, "İyi misiniz Leonid Ivanoviç?" demekten kendini alamadı. "İyiyim," dedi Leonid kendini toparlayarak. Karısının ölüm haberini aldığı günü hatırlamıştı. New York'ta elçiliğe geldiğinde söylemişlerdi uçağının düştüğünü. Daha sabahleyin yolcu etmişti onu. Büyük bir kavga çıkmıştı aralarında. Ama karısının ölüm haberini aldığında onu ne kadar çok sevdiğini anlamıştı. Oysa aşkları evlenmeden çok önce, evlilikleri ise Leonid'in yurt dışına atanmasıyla birlikte bitmişti. Başka sevgililerle avundukları ikisinin de farkındaydılar. Ama Larissa'nın ölümü adeta yıkmıştı onu. Günlerce sarhoş dolaşmış, sonunda gözünü bir hastanede açmıştı. Şimdi de kızı mı? Korkuyla paltosunu bile çıkarmadan asansörün yanında yer alan öğrencilerin kullandığı telefonlara yöneldi. Telefonlardan birinde şeyşerli, melez bir kız konuşuyordu. Öteki boştu. Cebinden çıkardığı kapikleri peş peşe telefonun kumbarasına attıktan sonra titreyen parmaklarıyla Kiev'deki hastanenin numarasını çevirdi. Karşısına çıkan sese kızını sordu. Ses, "Bir dakika yoldaş, bağlıyorum," dedi. Bekledi. Az sonra Alexandra'nın bitkin sesi duyuldu. "Alo? Şaşa kızım. Baba, sen misin?" dedi Alexandra. Sesindeki bitkinlik azalmıştı. "Benim. Ne oldu? Nasılsın yavrum?" "İyiyim. İyiyim baba." "Ağrın, acın var mı?" "Biraz ağrım var. Doktorlar geçeceğini söylüyorlar." Sustu Alexandra. Leonid onun derinden iç geçirdiğini duydu. "Kızım, orada mısın?" "Buradayım. Ben buradayım. Ama bebeğimi yitirdim." "Önemli olan sensin, sağlığın. Boş ver şimdi bebeği." Telefonun öteki ucundan uzun süre ses gelmedi. Leonid kızının bebek konusunda çok duyarlı olduğunu bildiğinden keşke son sözleri söylemeseydim diye düşündü. Ama olanlar onu öfkelendirmişti. O felsefe profesörü olacak kart samparayı suçluyor, kızının başına gelenlerden onu sorumlu tutuyordu. Sessizlik biraz daha uzayınca, "Alo, Şaşa, kızım orada mısın?" diye yeniden sormak zorunda kaldı Leonid. "Evet," dedi titrek bir sesle Alexandra. "Belki sözlerime kızdın ama ben senin iyiliğini istiyorum. Bebeğini yitiren birine bunlar söylenmez," dedi Alexandra. "Ama Şaşa," diyecek oldu Leonid. "Beni onaylamıyorsun, biliyorum," dedi. İç çekişlerinden kızının ağladığını anlamıştı Leonid. "İlişkimi onaylamıyorsun ama ben o adamı seviyorum ve ondan bir çocuk doğuracağım." Kızının sesindeki bu kırgın ama kararlı tınıyı çok iyi tanıyordu Leonid. Tartışmayı uzatmanın anlamı yoktu. "Tamam Şaşa, nasıl istersen öyle olsun," dedi. "Önemli olan senin sağlığın. Gerçekten iyi misin? Yanına gelmemi ister misin?" Kısa bir sessizlikten sonra yaralı birinin şefkate gereksinim duyan sesiyle "Çok isterim baba," dedi. "Lütfen gel." O herif yanına gelmedi, değil mi? Diyecekti. Son anda zor tuttu kendini. Tamam, geliyorum, dedi. Der demez de Cemil anımsadı. Ama ne? Ne oldu? Diye sordu Alexandra. Hay aksi, telaştan unuttum. Burada korkunç olaylar oldu. Sustu. Ne yapacağını bilemiyordu. Onu en çok ihtiyacı olduğu anda kızını yalnız mı bırakacaktı? Ama Kiev'e giderse Cemil ne olacaktı? Belki de haksız yere ölüme ya da uzun yıllar hapishane yaşamına mahkum edilecek genç bir adamı böyle bir durumda tek başına bırakıp gitmeyi kendine yediremiyordu. Beni korkutuyorsun. Ne oldu baba? Diye sordu Alexandra kaygıyla. Korkma, benimle ilgili değil. Öğrencilerimin başında büyük bir bela var. Yine sustu Leonid. Nasıl bir bela? Diye sordu Alexandra. İki öğrencim öldü. Telefonda anlatılacak gibi değil. Kısa bir sessizlik oldu. Anlıyorum, dedi Alexandra. Bana gelmesen de olur. Kırgın mıydı yoksa gerçekten de babasına yardımcı olmaya mı çalışıyordu? Kestiremedi Leonid. Olmaz, dedi. Mutlaka yanına geleceğim. Ama bana biraz zaman ver. Çok değil. Bir gün, yalnızca bir gün. Yarın, yarın ilk trenle geliyorum. Harika. Ben de o kadar kötü değildim zaten, dedi Alexandra. Sesine yapay bir neşe vermeye başarmıştı. Özür dilerim kızım, dedi Leonid. Sesi titremeye başlamıştı. Ama şu anda onları bırakamam. Tamam baba, anlıyorum. Ben iyiyim. Gerçekten.